Ayrım 16. Sayfa 136. 29. Tel Aviv, İsrail. Saat 15.50. Lela Raoul'u taşıyan helikopter pervane gürültüleri içinde Ben Gurion Havaalanı'na kondu. Genç müfettiş helikopterden indiğinde çiçekli plaj gömleği giymiş, ufak tefek ve güler yüzlü bir adamın pistten el salladığını gördü. Adam Lela'nın yanına geldi. "Seni görebildiğime sevindim Lela. Nasılsın?" "Ari, burada ne arıyorsun?" Ari Tauber'i gördüğüne şaşırmıştı Lela. Birlikte Kudüs Emniyetinde çalışırlarken tanışmışlardı. Ama Tauber bundan yıllar önce bir şekilde Mossad'a geçmişti. Bu arada da her ikisinin dedesinin Ukrayna'da Nazilere karşı savaşan Yahudi partizan grubuna üye olduğu da ortaya çıkmıştı. Ari dostça koluna girince terminale doğru yürüdüler. "Aynı soruyu ben de sana sorabilirdim ya, cevabını bilmiyorum demek yalancılık olurdu. Haydi gel, arabam dışarıda." Birkaç dakika sonra Ari'nin kocaman Ford'un içinde sere serpe yayılmış, Tel Aviv'in beyazlığına doğru gidiyorlardı. "Karınla çocuklar nasıl?" diye sordu Lela. "Anna hala tıp sektöründe sekreterlik yapıyor. İnanması güç ama Nathan da 9'una girdi. Geli 14 ve annesi kadar güzel. Tanrı yardımcın olsun ama her 10 dakikada bir ucuz tıraş losyonu sürmüş sivilceli çocuklar kapımı çalıyor." Genç kadın ciddileşti. "Mesele nedir Ari? Mossad başkanı benimle neden görüşmek istiyor?" Adam başını salladı. "Bağışla ama bunun için patronla konuşmayı beklemen gerekecek. Ağzımı kapatmam söylendi. Bugün izin günümdü ve merkezden aradıklarında ailece ızgaranın başında soğuk biranın keyfini çıkarıyorduk. Yine de konuyu biliyorsun değil mi?" Ari'nin neşeli yüzü düşünceli bir ifadeye büründü. "Suçlu durumuna düşmemek için bu soruya cevap vermemem gerek. Aldırma, birazdan öğrenirsin Lela. Onu bırak da bana biraz kendinden bahset." 15 dakika sonra Ari, Herzliya'da beton bir binanın özel otoparkına giriyordu. Mossad merkezinin tepesindeki direkte, ortasında Davut'un altı köşeli yıldızlı bulunan mavi beyaz İsrail bayrağı dalgalanıyordu. Bariyerin başında bekleyen üniformalı ve silahlı iki muhafız, Ari'nin belgelerini ve Lela'nın kimliğini inceledikten sonra arabanın geçmesine izin verdiler. Ford binanın girişi önünde durunca, göğsünde çaprazlama bir makineli tabanca asılı olan nöbetçi kapıları açmaya geldi. Lela inerken Ari, "Mossad başkanını daha önce hiç görmüş müydün?" diye sordu. "Hiç görmedim." Ari sırıtarak Lela'nın omzunu sıvazladı. "Öyleyse birkaç ayrıcalıklı seçkinin arasına katılacaksın demektir. Haydi gel, seni en üst kata götüreyim de bizzat Tanrı ile tanış." 30. Julius Weiss, zararsız görünüşlü, egzantrik birine benziyordu. Soğuk gözlü, delici bakışlı, iri yarı adamın tek tutkusu İsrail'in güvenliğiydi. Ha Memune, yani sorumlu kişi ünvanıyla general rütbesine sahipti. Ama Mossad'ın başı kesinlikle üniforma giymez, açık yakalı gömlek ve eskimiş deri sandaletlerle dolaşmayı yeğlerdi. O akşamüstü Ari Tauber, Lela'yı büroya getirdiğinde Weiss, çalışma masasının ardında oturmuş, bir dosya inceliyordu. Genç kadını bakışıyla selamladı. Elindeki dosyayı kapayıp çalışma masasının arkasından çıktı, konuğunun elini sıktı. "Müfettiş Raoul, yolculuğunuz nasıl geçti?" "Buraya neden çağrıldığımı bilsem daha iyi geçerdi." Weiss'in yüzünde bir tebessüm belirip kayboldu. "Git kendine bir kahve al Ari." "Tabii efendim." Tauber çıkıp arkasından kapıyı kapadı. Weiss bir iskemle gösterdi. "Oturun müfettiş. Adım Julius Weiss ve Mossad'ın başkanıyım. Üzerinde çalıştığınız olayla ilgileniyorum. Kumran'da öldürülen Profesör Green adlı Amerikalı arkeolog. Bu konuda bildiklerinizi bana anlatmak ister misiniz?" "Saygısızlık etmek istemem efendim ama bu polisin konusu." Weiss itiraz edilmesine alışık değilmiş gibi kalın kaşlarından birini kaldırdı. "Ben de dosyayı Mossad konusu yapıyorum. Kumran'da bulunan eski bir parşömende çalınmış değil mi?" "Evet." "İsrail toprağında bulunan her eski kalıntı devletin malıdır. Bu koşullarda yapılan böyle bir hırsızlık da benim sorumluluğuma girer. Daha önce konuştuğum amiriniz benimle kesin bir işbirliği yapacağınızı söyledi. Eminim size de söylemiştir." Leyla meydan okurcasına evet söyledi dedi. Ama söylemesi Mossad'ın polis konularına burnunu sokmasından hoşlanacağım anlamına gelmiyor. Vice telefonun ahizesini kaldırıp Leyla'ya uzattı. Galiba amirinizi arayıp tavsiyesini size de tekrarlamasını istemem gerekecek. Leyla gözlerini Vice'in lazer gibi delici bakışlarından kaçırmadı. Öğrenmek istediğiniz nedir? Vice sözünün geçmesinden memnun, ahizeyi yerine bıraktı. Hepsini öğrenmek istiyorum müfettiş. Hiçbir şey atlamayın. 10 dakika sonra Leyla bütün bildiklerini anlatmıştı. Vice işittiklerini zihninden geçirerek önündeki not defterine baktı. Genç müfettişin Jack Kane'den aldığı parşömen çevirisini okudu. Sonunda başını kaldırıp, "Doğru anladım değil mi?" Bu görünüşte tuhaf satırlar ve Hazreti İsa'ya atfın dışında parşömende ne yazdığını kimse bilmiyor, doğru mu? Leyla başıyla onayladı. Kane parşömene zarar vermeyi göze almadan eski deriyi daha fazla açamadıklarını ama profesörün bu parşömenle Hazreti İsa'nın gerçekten de yaşadığının reddedilemeyecek şekilde kanıtlanacağına inandığını söylüyor. Dediğine göre böylesi kanıtlara pek rastlanmıyormuş. Parşömenin yaşını karbon testiyle belirlemek fırsatı bulamadılar değil mi? Hayır, bulamadılar. Polis uzmanları topladığımız parşömen parçalarını karbon testinden geçirecek. Jack Kane 1. yüzyıldan kalma birçok parşömen örneği gördüğü için bunun da o döneme ait olduğundan emin görünüyordu. Mossad başkanı derin bir soluk verdi. Ellerini ensesinde kavuşturarak arkasına yaslandı. Eski sandaletlerinden birini masanın üzerine kaldırdı. Şimdi de parşömen çalındı, bir adam öldürüldü ve başlıca sandı kayboldu. Pek iyi görünmüyor, ne dersiniz? Görünmüyor. Leyla tabanı görülen yıpranmış sandaletlerin şiddetle tamire ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Bu arada babanızı tanırdım müfettiş. 6 gün savaşında birlikte hizmet etmiştik. Yiğit ve onurlu bir askerdi. Ona gerçekten hayrandım. Teşekkür ederim. Vice ayağa kalktı. Pencerenin yanına kadar gidip arkasını dönmeden "Eğer babanızın özelliklerinden yarısını aldıysanız," dedi. "Konuyla ilgilenmeye devam etmenizi istiyorum. Ama bundan böyle konu sadece polisin işi olmayacak müfettiş. Mossad da ilgilenecek. Kane'in buluşu İsrail devletini büyük ölçüde etkileyebilir." Leyla'nın kaşları çatıldı. "Açıklayabilir misiniz?" Vice başını salladı. "Açıklayacağım. Ama zamanının geldiğini karar verince. Şimdilik soruşturmanın basit bir cinayetten çok daha derin olduğunun anlaşılacağını söylememe izin verin." Bir cinayet soruşturmasında dosyanın herhangi bir yan hakkında bilgi sahibi olmamaktan hoşlanacağımı sanmıyorum. Vice pencerenin yanından ayrıldı sertçe. "Neden hoşlanıp hoşlanmayacağınızın hiç önemi yok," dedi. "Hala soruşturmayı sürdürmenizi, Mossad'la birlikte çalışmanızı istiyorum. Sadece kusursuz bir müfettiş olduğunuzu bildiğimden değil, Jack Kane'i tanıdığınız için de." "Bunu kim söyledi?" "Adamlarım komiser yardımcısı Mossberg'le görüştü. Sizce Kane'in bu cinayetle bir ilgisi olabilir mi?" "Henüz çok erken ama kişiliğini biliyorum. İyi bir insandır. Kolaylıkla cinayet işleyebilecek birisi değil." Adam kaşını kaldırdı. "Başlıca zanlısı olduğu cinayetten sonra ortadan kaybolan iyi bir insan. Böyle birinin ya çok aptal ya da çok suçlu olması gerekir değil mi? Bu sabahtan önce Kane'i en son ne zaman görmüştünüz?" "19 yaşımdayken." "Bağışlayın müfettiş ama insanlar değişiyor." Genç kadın buna cevap vermedi. "Zanlıyı tanıyor olmanız onu yakalamamızı kolaylaştıracak. Anladığım kadarıyla Ari Tauber'le de beraber çalışmışsınız." "İkimiz de Kudüs cinayet masasındaydık." "Ari sizin için birlikte çalışılması kolay biridir. Sözünü ettiğimiz parşömen İsrail halkına ait olan tarih ve din açısından çok önemli bir belgedir. Onu geri istiyorum." Masasının başına döndü. "Yolculuğunuzda başarılar dilerim." "Ne yolculuğu?" "İlginç bir geziye başlamak üzeresiniz. Mossad, Jack Kane ile Yasmin Green'in bugün akşama doğru bir bedevinin rehberliğinde kaçak olarak Suriye'ye girmeye çalışacakları ihbarını aldı. Gitmek istedikleri yer Şam yakınlarında. Malula diye bir yerdeki eski bir Katolik manastırı. Oradaki bir keşiş kaçak parşömenleri çevirmesiyle tanınıyor." Leyla şaşkındı. "Bütün bunları nasıl öğrendiniz?" Vice parmağını burnuna götürdü. "Şimdilik sır olarak kalsın." Çölü'nü avucunun içi gibi biliyor olabilir. Ama Kane pasaportunda İsrail damgası bulunan bir Amerikalı. Korkum yakalanırsa Suriyeliler tarafından vurulması ya da hapse atılması. O zaman onu asla ele geçiremeyiz. Daha da beteri Suriyeliler yakalandığında parşömenin üzerinde olması. Böyle bir belgeyi kesinlikle iade etmezler. Lela, öyleyse onu Suriye'ye gitmeden yakalamak daha kolay olmaz mı diye sordu. Kane'in Malula'da ne aradığını ve bizi parşömene götürüp götüremeyeceğini öğrenmek istiyorum. Onu tutuklamak bizi amacımıza ulaştırmaz, değil mi? Suriye'ye neden gitmek istesin ki? Onu da arayla siz bulursunuz diye umuyorum. Ayağa kalktı, pantolonunu çekti. Özel kuvvetlere ait bir helikopter sizi yakındaki bir askeri üsten alıp Suriye içinde ıssız bir yere bırakacak. Gerisini size Ari anlatır. Ne var ne oldu? Kaygılı görünüyorsunuz müfettiş. Suriye'nin İsraillileri topraklarına kabul etmediği gibi önemsiz bir konu var. Yakalanırsam casuslukla suçlanabilirim. Weiss gülümsedi. Doğru. Ama yüzünüze bakınca bu tehlikeyi göze alacağınızı düşünüyorum. Eski dostunuz Kane'in karıştığı bu konuyu en az benim kadar çözmek istiyorsunuz. Suriye'nin tehlikeli bir yer olduğu, gizli polisinin de birinci sınıf olarak bilindiği kesin. Öte yandan Ari'nin elinde her ikimiz için vizeleri tamam sahte pasaportlar ve Mossad'ın hazırladığı kusursuz bir hikaye olacak. Bildiğim kadarıyla Arapçanız da akıcı, öyle değil mi? Evet. Güzel. Ari'ninki de öyle. Dışarıda bekliyor. Göreve gitmeye hazır. Sorunuz var mı? Ne zaman gidiyoruz? Gitmeye başladınız bile. İyi günler müfettiş. 31. Roma. Saat 19. Le Vivre olarak bilinen restoran, turistlerin görmezden gelmeyi yeğlediği Panteon yakınlarında dar bir arka sokaktadır. Vatikan'a ait olan bu restoran dışarıdan bakıldığında alelade, neredeyse kasvetli görünse de, duvarlarında pahalı tablolar asılıdır, mumlarla aydınlanan gösterişli masalarında gümüş ve kristaller parlar. Halka açık olmasına rağmen o akşamüstü müşterilerinin hemen hepsi yüksek düzey din adamları ve papalık ile önemli iş ilişkileri olan güçlü girişimciler ve bankerlerdi. Lviv'de fiyatlar mütevazi bir mahalle papazının karşılayamayacağı kadar yüksekti. Ryan girerken restoranın neredeyse dolu olduğunu düşündü. Onu bir rahibe karşıladı. Güzelliği insanı çarpan kadının üzerinde zarif bir uzun elbise, yüzünde de üzerine çalışılmış bir iman ifadesi vardı. Nazikçe, "Rezervasyonunuz var mıydı?" diye sordu. Ryan içtenlikle gülümsedi. "Monseigneur Sean Ryan," dedi. "Sanırım bekliyorlar, özel bölmelerden birinde." "Ah, tabii." Rahibe anında saygısını gösterdi. "Beni takip edin efendim." Köşedeki girintide duran büyük bir bakire Meryem heykelinin önünden geçip restoranın arka tarafında gözlerden uzak bir bölmeye doğru yürüdüler. Rahibenin kalın kırmızı perdesini çektiği oda, masanın üzerinde gümüş şamdandan yanan iki mum dışında neredeyse karanlıktı ve masanın başında yüzü gölgede kalmış birisi oturuyordu. Ryan içeriye süzüldü. Perde kapanınca kendisini papaz siyahı takım elbise giymiş, yakasında altın bir istavroz takmış Cassini ile karşı karşıya buldu. "Sean, bu kadar kısa zamanda gelebildiğin için teşekkürler." "Görevim Kardinal Hazretleri." "Ne yiyeceksin? Sana saltimbokka ya da Grand Marnier'de pişirilmiş ördek file öneririm. Her ikisi de nefis." Ryan basit bir fettuccini, yanında da gevrek bir salata ısmarladı. Şarabı Cassini seçti. Makamına uygun, pahalı bir Barolo. "Pekala şu an. Bana anlatacağın bir şey var mı?" "Her alanda güvenlik önlemleri artırıldı. Her taraftaki nöbetçilere üniformalı ya da sivil takviye yapıldı. Emin olun gerekli belge olmadan kimse Vatikan'a giremeyecek, çıkamayacak. Turistlere açık bölümlerde bile büyük dikkatli devriyeler geziyor." "Harika. Her zamanki gibi profesyonelliğin beni rahatlatıyor." "Gerçekten keyifliydi ya." Ryan'ın yüzünün birden endişeyle buruşturduğunu gördü. "Kaygılı görünüyorsun. Kafanda bir şey mi var?" "Öyle denebilir Kardinal Hazretleri. Nasıl derler? Endişe verici bir gelişme var." Daha fazlasını söylemeye fırsat bulamadan perde hışırtıyla açıldı. Rahibe elinde şarapla içeriye girdi. Cassini ilk yudumu içip şarabı beğenince rahibe her iki kadehi de doldurdu. Ardından bir garson gümüş tepsiler içinde yemeklerini getirdi. Görevlerini tamamlayan rahibe ile garson çekildi. Cassini ikisinin de gitmesini bekledi. Porselen tabaktaki yemeğini beğenerek baktıktan sonra Ryan'a kısacık gülümsedi. Önce dua diyorum. Sonra konuşuruz. Ellerini birleştirip başına eğince Ryan da onu taklit etti. Bu armağanların için bizi kutsa ulu tanrım. 32. Her zamanki gibi yemekler nefisti. Yediğinden keyif alan biri olan Cassini bu sefer de tabağına eğilmekte gecikmedi. Pekala Sean, seni endişelendiren ne? Papa hazretlerinden biraz daha az yer değiştirmesini ve en azından önümüzdeki birkaç ay boyunca elbisesinin altına her an kurşun geçirmez bir yelek giymesini istedim. Peki ne cevap verdi? Tereddütsüz reddetti. Gözlerimin içine bakıp Tanrı'ya güveniyorum dedi. Cassini çatalını batırdığı yumuşak saltimbokka lokmasını ağzına atıp çiğnedikten sonra koca bir yutum Barolo ile yuttu. İnsan John Beckett'ı tanıyınca şaşırmıyor. Kolay korkmayan özel bir insan. Gösterdiği cesaret tıpkı imanı gibi hayranlık verici kardinalim. Ama benim görevim de onu korumak. Ve çoğu insanın düşündüğünün aksine önemli birinin öldürülmesi pek de güç bir iş değildir. Ne demek istediğini açıkla. İsrail Başbakanı'nın Isaac Rabin'in öldürülmesini alalım. Ya da Jack ve Bob Kennedy'nin, hatta Ronald Reagan'a karşı girişilen suikast teşebbüsünü. Hepsi de çok sıkı korunan, çok önemli siyasal liderlerdi. Buna rağmen hepsi vuruldu. Neden? Çünkü planlama ne kadar eksiksiz yapılırsa yapılsın, çevrelerindeki güvenlik önlemleri ne kadar sıkı olursa olsun, katillerin beklediği şey zırhlarında ufacık bir deliktir. Neler söylüyorsun şu an? Kesinlikle emin olamayacağımızı söylüyorum. Papa'nın etrafında çelikten ne kadar sağlam bir duvar örersek örelim, her zaman bir zayıf nokta kalacaktır. Katilin şaşırtma etkisini de arkasına alıp darbesini indireceği bir fırsat olacaktır. Özellikle keskin nişancı ya da çok akıllı olması da gerekmez. İhtiyacı olan tek şey biraz şans. Kardinal içini çekti. Devam et lütfen. Klasik bir örnek istiyorsanız Mehmet Ali Ağaca. İstedikleri kadar çakal desinler. Çok zeki olmadığı kesin. Aslında akli dengesi bozulmuş bir Türk köylüsü. Yine de o gün Papa'nın çevresinde binlerce polis memuru, karabinieri ve güvenlik görevlisi bulunmasına rağmen beş el ateş edip üçünde hedefi tutturmayı başardı. İyi ama AC KGB tarafından Libya'da eğitilmişti ve becerikli bir katildi. Kardinal yarısı kalmış Fettuccini tabağını iterken başını salladı. Eğitilmiş olabilir ama çoğu katil adayı gibi hevesli bir amatörden başka bir şey değildi. Zaten hedefini öldürememesi, ardından da yakalanması bunu kanıtlıyor. Sözü nereye getirmeye çalışıyorsun? Karşımızda gerçek bir profesyonel olsa ne yapacağımızı düşünmekten korktuğumu söylemeye çalışıyorum. Tabii bir de herhangi bir yerden gelebilecek başka bir çakal daha var. Mesela nereden? Perdenin arkasından bir ses geldi. Ardından kısa bir sessizlik, sonra içeri giren garson tabaklarını topladı. Tatlı Kardinal Hazretleri. Cassini menüyü inceledi. Zengin bir banoffee, ardından amaretto ile birlikte kahve, en sonunda da özel rezervden bir konyak ısmarladı. Ryan önerilenlerin içinde en basitini seçti. Üzerine lavanta balı serpiştirilmiş taze meyve salatası. Arkasından da çay. Ismarladıkları gelene kadar beklediler. Garson gittiğinde Cassini ağız dolusu banoffee'nin tadına baktı. Öteki çakalın nereden geleceğini anlatıyordun. Aklınıza gelebilecek her taraftan. Her inanç gibi Katolikliğin de kendine özgü muhalifleri var. Kendi gündemlerini oluşturulmuş fanatikler, kin dolu ya da sapık kaçıklar. Onlarca yıl İtalya'nın canını okuyan ve birkaç kez zamanın Papa Hazretlerini öldürme girişiminde bulunduklarından kuşkulanılan Kızıl Tugaylar gibi terör gruplarının bile çoğunluğu sadece Katoliklerden oluşuyordu. Ryan önündeki meyve salatasının yüzüne bakmadan çayına iki şeker koyup karıştırdı. Bir de kilise içinde her değişimi güç ve iktidarlarına karşı başlatılmış bir girişim olarak gören, komplo kurmaya hazır, aşırı tutucu, gizli oluşumlar var. Ya da en uçlarda Papa'nın bir çeşit deccal olduğuna inanan ve ölmesini isteyenler. Roma'daki papadan derin kuşku duyan bir sürü Amerikan kilisesinden bahsetmedim bile. Tehlike sizin de dediğiniz gibi bu grupların herhangi birisinden gelebilir. Cassini sıkıntıyla, biliyorum şu an, bu da içimi karartıyor deyip tabağını itti. Endişe verici gelişmelerden bahsetmişken ben de öyle bir şey yaşadım. Kardinalim, Cassini siyah ceketin cebinden şeffaf bir plastik torba çıkarıp içinde bir mektup ve zarf çıkardı. Bu sabah postadan bana geldi. İsteyerek mi yoksa yanlışlıkla mı bilemiyorum. Sekreterim hemen getirip gösterdi. Rahatsız oldum ve plastik torbaya koymaya karar verdim şu an. Omuzlarını silkti. Nedenini sorma. Sadece filmlerde dedektiflerin böyle yaptığını görmüştüm. Ne diyorlardı? Kanıt torbası mı? Sean mektubu aldı. Şeffaf plastiğin içinde gazetelerden kesildikten sonra boş bir kağıda yapıştırılarak bir mesaj oluşturmaları sağlanan harfler görülüyordu. Mesajı okudu. Papa Deccal'dir ve şeytanın uşağıdır. Açıklamalarıyla kiliseyi yıkacağı için öldürülmesi gerekir. İmza yoktu. Zaten Ryan olmasını da beklemiyordu. Gözlerini kaldırdı. Buna sizden ve sekreterinizden başka kimse dokundu mu? Cassini başını salladı. Bildiğim kadarıyla hayır. Ryan mektubu dikkatle katlayıp cebine yerleştirdi. Bir kontrol ettirmem gerekecek. Sizleri eleyebilmemiz için sizin ve sekreterinizin parmak izlerini almamız lazım. Anlıyorum. Papa Hazretlerine haber verip vermediğinizi sorabilir miyim? Cassini nefis Barolo'dan kocaman bir yudum daha aldı. Hayır, senin vermeni daha uygun buldum. Endişeli görünüyorsun, yoksa aklında başka bir şey daha mı var? Papa Hazretleri bu sabah en az 2 saat kayıptı. Kayıp mıydı? Vatikan dışındaydı. Nereye gittiği konusunda en ufak bir fikrim yok. Geldiğinde sekreteri onu bulamadığı için korktuğunu söylemiş. Papa Hazretleri de endişeye gerek yok demiş. Cassini başını öfkeyle salladı. Böyle bir şeye bir daha asla izin verilmemeli. Saçmalık. Bu yüzden Papa Hazretlerinin izlenmesini öneriyorum. Bunun için onayınız gerekiyor Kardinal Hazretleri. Cassini tatlısından son lokmayı aldı. Dudaklarını silip peçetesini kenara bıraktı. Tabii, Papa Hazretlerinin güvenliğinden önemli bir konu olamaz. Ama göze çarpmadan. Bu işi şahsen üstlenmeni tercih ederim şu an. Yani Papa Hazretlerini benim izlememi mi istiyorsunuz? Güvenliğin başısın. Yaptıklarını izlemek konusunda senden daha iyisi olabilir mi? Kaldı ki yakın dövüş eğitimin de var. Hem güvenlik bürosundan gelen söylentilere bakılırsa keskin nişancıymışsın. O konularda biraz paslandım ya, madem ısrar ediyorsunuz. Evet ediyorum, çünkü bu çok hassas bir konu. Pekala, ama bu arada Papa Hazretleri ile bir konuşsanız kardinalim. En azından hareketlerini kısıtlayıp çelik yelek giymeyi razı etseniz. Ne de olsa kilisenin Papa'ya ihtiyacı var. Yeni bir şehide değil. Ayrım 16 sonu. Sayfa 149. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Ben Gurion. BEN GURION. Ari Tauber. ARI TAUBER. Nathan. NATHAN. Geli. GELI. Herzliya. HERZLIYA. Julius Weiss. JULIUS. WEISS. Hamemuneh. HAMEMUNEH. Lviv. L'apostrof EAU VIVE. Pantheon. PANTHEON. Saltimbocca. SAL T-İ-M B-O-C-C-A Grand Marnier G-R-A-N-D M-A-R-N-I-E-R Fettuccini F-E-T-T-U-C-I-N-E Barolo B-A-R-O-L-O İsak Rabin Y-İ-T-Z-A-K R-A-B-İ-N Jack ve Bob Kennedy J-A-C-K ve B-O-B K-E-N-N-E-D-Y Ronald Reagan R-O-N-A-L-D R-E-A-G-A-N Banoffee B-A-N-O-F-F-I Amaretto A-M-A-R-E-T-T-O